Günah dünyaya nasıl girdi? Yaratılış 3. Dinleyici dostlarımız, sizlere esenlik olsun. Kendisinin öngördüğü doğruluk yolunu herkesin anlamasını ve bu doğruluk yoluna boyun eğmesini, onunla sonsuza kadar gerçek esenliğe sahip olmasını isteyen Esenlik Rabbi Tanrı'nın adıyla sizleri selamlıyoruz. Doğruluk Yolu adlı programımızı sunmak üzere sizlerle tekrar beraber olabildiğimiz için mutluyuz. Geçen iki dersimizde Tanrı'nın ilk iki insanı nasıl yarattığını öğrendik. Kutsal yazılar şöyle der: Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. Onları erkek ve dişi olarak yarattı. Yaratılış 1:27. Tanrı erkeğin ve kadının canına Tanrı'yı tanımaya muktedir bir ruh ve onu sevme gücüne sahip bir yürek yerleştirdi. Tanrı aynı zamanda onlara kendisine itaat edip etmeyeceklerini seçebilmeleri için özgür bir irade emanet etti. Tanrı'nın insanı aynı zamanda yeryüzünde hazırlamış olduğu Aden adlı güzel bir bahçeye, cennet bahçesine yerleştirdiğini gördük. Tanrı ilk erkek Adem'e ve ilk kadın Havva'ya esenlik ve gerçek refah içinde yaşamak için ihtiyaç duydukları her şeyi verdi. Tanrı, insanların onu bilmelerini, sevmelerini ve ona sonsuza kadar tapınmalarını istedi.
Böylece Tanrı, mükemmel planını uygulayarak yaratmış olduğu insanın önüne basit bir deneme koydu. Tanrı, bahçenin ortasına iyilik ve kötülüğü bilme ağacını dikti ve sonra insana şu sözleriyle buyrukta bulundu: Bahçede istediğin ağacın meyvesinden yiyebilirsin ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yememelisin. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. Yaratılış 2:16. Tanrı Adem'i neden bu şekilde denedi? Tanrı Adem'e yüreğinin durumunu göstermek istedi. Tanrı Adem'i günah işlemesine neden olmak için denemedi. Aksine amacı onu bereketlemek ve güçlendirmekti. Yaratmış olduğu insanın kusuru yoktu ve günahsızdı. Ama bu durum insanın mükemmel bir sevgiye ya da olgun bir karaktere sahip olduğu anlamına gelmiyordu. Tanrı'nın Adem'in önüne koyduğu denemenin amacı Adem'in sevgisini denemekti. Eğer Adem denemeyi geçerek Tanrı'ya itaat etseydi, Tanrı'yı yürekten sevdiğini kanıtlamış olacaktı. Aynı zamanda eğer Adem denemeyi başarılı olarak geçseydi ve günah işlemeyi reddetmiş olsaydı, bu deneme onu güçlendirmiş olacaktı. Çünkü kutsal yazılar, deneme zamanında gösterilen sabrın dayanma gücü, karakter yarattığını söyler. Romalılar 5:4. Bugün Yaratılış kitabında 4. bölüme geldik. Bu bölüm bize günahın dünyaya nasıl girdiğini gösteren bölümdür. Eğer bu bölümün öğretişini bilirsek, o zaman insan yüreğinin neden çarpık ve kötü olduğunu ve dünyanın neden sıkıntı ve acıyla dolu bulunduğunu bilebiliriz. Başlangıçta Adem ve Havva'nın yetkin bir doyuma ve zevk almaları için gerekli olan her şeye sahip oldukları cennet bahçesinde bulunduklarını daha önce görmüştük. Bu öğrendiklerimiz arasındaki en güzeli, Rab Tanrı'nın her gün günün serinliğinde Adem ve Havva ile yürüyüş yapabilmek için bahçeyi ziyaret etmesiydi. Ama kutsal yazılar bize bahçede aynı zamanda başka birinin daha var olduğundan söz ederler. Bu kişinin kim olduğunu biliyor musunuz? Bu kişi Tanrı'nın düşmanı olan şeytan, iblisti. Tanrı dünyayı ve içindekileri yarattığı zaman şeytan olup bitenleri izliyordu. Tanrı Adem'e iyilik ile kötülüğü bilme ağacından yememesini buyurduğu zaman şeytan dinliyordu. Ve yalnızca izlemek ve dinlemek ile yetinmedi ama aynı zamanda Tanrı'nın harika işlerini bozmak için bir plan da kurdu. Şeytan, Tanrı'nın yarattığı insanın Tanrı'ya itaatsizlik etmesi, günah işlemesi, Tanrı'dan ayrılması ve mahvolması için insanı ayartmayı tasarladı. Tanrı'ya gelince, Tanrı, şeytanın yapmayı planladığı her şeyi biliyordu. Ama Adem ve Havva'nın şeytanın planından haberleri yoktu. Bir gün Adem ve Havva yasaklanmış ağacın yanında dururlarken şeytan bir yılan olarak geldi ve onlarla konuşmaya başladı. Kutsal yazılar bu konuda şöyle der: Rab Tanrı'nın yarattığı yabanıl hayvanların en kurnazı yılandı. Yılan kadına, Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin dedi mi diye sordu. Yaratılış 3:1. Burada kısa bir süre için ara verelim. Şeytan neden yılan görünümünde ortaya çıktı? Kutsal yazılar şu ifadeyle bize yanıt verirler. Rab Tanrı'nın yarattığı yabanıl hayvanların en kurnazı yılandı. Şeytan ayartıcıdır ve bu nedenle kendisini çok bilge biri gibi sundu. Şeytan, Adem ve Havva'nın yanına çok büyük kırmızı bir canavar olarak gelerek şöyle demedi. Size esenlik olsun. Adem ve Havva, ben Tanrı'nın düşmanı olan şeytanım. Bugün yaşam Rabbi olan Tanrı'ya sırt çevirmeniz ve böylelikle sonsuza kadar mahvolmanız için sizi ayartmak üzere geldim. Şeytan bu şekilde çalışmadı. O zaman şeytan Adem ve Havva'ya nasıl göründü? Güzel ve bilge bir yaratık olarak. Onlarla bir yılan görünümüne bürünerek konuşmaya karar verdi. Çünkü o zaman günah henüz dünyaya girmeden önce yılan tüm hayvanların en kurnazıydı. Şeytan hala aynıdır, değişmemiştir, kurnazdır. Sunması gereken şeyi iyi bir şeymiş gibi takdim etme alışkanlığını sürdürür. Kutsal yazılar bu konuda şöyle der. Şeytan kendisine ışık meleği süsünü verir. 2. Korintliler 11-14. Tanrı sözünde bizi şu sözleriyle uyarır. Sahte peygamberlerden sakının. Onlar size kuzu postuna bürünerek yaklaşırlar ama özde yırtıcı kurtlardır. Matta 7-15. Şeytan bir aldatıcıdır. Adem ve Havva'ya bilge bir yılan olarak görünmesinin nedeni budur. Aynı zamanda Adem'in kendisiyle konuşmak yerine konuşmak için Havva'yı seçmesi de Havva'yı ayartmanın Adem'i ayartmaktan daha kolay olacağını ümit etmiş olmasıdır. Şeytan, Tanrı'nın Adem'e Havva'yı yaratmadan önce vermiş olduğu buyruğu biliyordu. Ama yine de aynı zamanda Havva da Tanrı'nın buyruğundan haberdardı. Şeytanın zeka derecesi çok yüksektir ve o ne başarmak istediğini çok iyi biliyordu. Şöyle düşündü. Eğer kadını iyilik ve kötülüğü bilme ağacından yemesi için ikna edebilirse, o zaman Adem belki de Tanrı'ya itaatsizlik etme konusunda kadını izleyecekti. Kutsal yazılar bu konuyla ilgili olarak şunu yazar. Yılan kadına, Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçlardan hiçbirinin meyvesini yemeyin dedi mi diye sordu. Yaratılış 3.1. Şeytanın Havva'ya ne dediğini duydunuz mu? Şeytan şöyle dedi. Tanrı, gerçekten bahçedeki ağaçlardan hiçbirinin meyvesini yemeyin dedi mi? Şeytanın ne yapmaya çalıştığını anlıyor musunuz? Tanrı sözünün kesinliğiyle ilgili olarak Havva'nın zihnine kuşku sokmaya çalışıyordu. Bu nedenle Tanrı dedi mi? Tanrı gerçekten dedi mi? İfadesini kullanarak konuştu. Şeytan hala bu yöntemi kullanır. Gerçeğin sözüne karşı savaşır. Çünkü Tanrı'nın sözünün onun silahlarını elinden alacak ve yalanlarını ortaya koyacak güce sahip olduğunu bilir. Şeytan, ışığın karanlığı alt ettiği gibi gerçeğin de yalanları alt ettiğini bilir. Şimdi şeytan ve kadın arasında geçen konuşmanın sonunu dinleyelim. Kutsal yazılar şöyle der. Kadın yılanı, bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebiliriz diye yanıtladı. Ama Tanrı, bahçenin ortasındaki ağacın meyvesinden yemeyin, ona dokunmayın, yoksa ölürsünüz dedi. Yılan, kesinlikle ölmezsiniz dedi. Çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğiniz zaman gözleriniz açılacak. İyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Yaratılış 3-2-5. Bu çok hayret vericidir. Tanrı, Adem ve Havva'ya yasak ağacın meyvesinden yedikleri takdirde onlara ne olacağını söylemişti. Kesinlikle ölürsünüz. Şeytan ne dedi? Kesinlikle ölmezsiniz. Şeytan bu sözleriyle yalnızca Tanrı'nın sözü hakkında kuşku uyandırmakla kalmadı. Ama daha da ileri giderek Tanrı'nın sözünü inkar etti. Bu konu hakkında sizin düşünceniz nedir? Gerçeği söyleyen kimdi? Tanrı mı yoksa şeytan mı? Kutsal yazılar Tanrı'nın gerçek olan olduğunu ve yalan söyleyemeyeceğini bildirirler. Şeytana gelince o gerçeği konuşamaz çünkü onda gerçek yoktur. Yalan söylemesi doğaldır çünkü o yalancıdır ve yalanın babasıdır. Yuhanna 8:44. Ama yine de aynı zamanda hatırlamamız gereken şeytanın yalnızca bir yalancı olmadığıdır. O aynı zamanda aldatıcıdır da, kurnazdır. Gerçek olmayanı alır ve onu gerçek olanla karıştırır. Bu özelliğini Adem ve Havva'ya söylediği şu sözlerde görebiliriz. Bu ağacın meyvesini yediğiniz zaman gözleriniz açılacak. İyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Şeytanın Tanrı gibi olacaksınız sözleri bir yalandı. Çünkü günah işleyen biri Tanrı gibi değil, şeytan gibidir. Ama şeytan iyiyi ve kötüyü bileceksiniz dediği zaman gerçeği konuşuyordu. Çünkü Adem ve Havva günah işledikten sonra kötünün ne olduğunu öğrendiler. Ama şeytan onlara bu bilginin yaşamlarına getireceği acılığı söylemedi. Tanrı ağaçtan yerseniz kesinlikle öleceksiniz dedi. Ama şeytan ağaçtan yerseniz kesinlikle ölmeyeceksiniz dedi. Şeytan bir yalancıdır. Bu nedenle Tanrı öleceksiniz dediği zaman şeytan ölmeyeceksiniz diyerek Tanrı'nın sözünü inkar etti. Şimdi Adem ve Havva için Tanrı'nın sözü ile şeytanın sözü arasında seçim yapmanın zamanı gelmişti. Seçim yapmaları gereken nokta şuydu. Tanrı'nın sözlerine mi yoksa şeytanın sözlerine mi inanacaklardı? Gerçeği mi yoksa yalanı mı kabul edeceklerdi? Işığın Rabbini mi yoksa karanlığın Rabbini mi izleyeceklerdi? Şimdi hangi seçimi yaptıklarını görmek için okumaya devam edelim. Kutsal yazılar şöyle der. Kadın ağacın güzel, meyvesinin yemek için uygun ve bilgelik kazanmak için çekici olduğunu gördü. Meyveyi koparıp yedi. Yanındaki kocasına verdi, o da yedi. Yaratılış 3:6. Ne kadar şaşırtıcı bir durum. Tanrı, insanı onu tanıyabilmesi, sevebilmesi ve ona sonsuza kadar itaat edebilmesi için kendi benzeyişinde yarattı. Ama insan ne yaptı? Tanrı'yı onun buyruğuna itaat edecek kadar çok sevdi mi? Hayır. İnsan sevgi tanrısına itaatsizlik etmeyi ve Tanrı'nın ve insanın düşmanı olan şeytanı izlemeyi seçti. O gün ne kadar da üzücü bir gündü. Atalarımız Adem ve Havva onun yasaklamış olduğu ağacın meyvesinden yiyerek sırtlarını Rab Tanrı'ya çevirdiler. Wolof halkı şöyle der. Bir salgın hastalık o hastalığın ilk ortaya çıktığı kişiyle sınırlı kalmaz. Tanrı'nın sözü de aynı şeyi söyler. Günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi. Romalılar 5:12. Hoşumuza gitse de gitmese de gerçek budur. Sıçrayarak giden ceylan, tünel kazan bir soy doğurmaz. Wolof atasözü. İngilizcedeki karşılığı tıpkı babasına benzer. Türkçedeki karşılığı hıh demiş babasının burnundan düşmüş. Sizler, ben ve tüm insanlar Adem'e benzeriz. Doğuştan günahkarlarız ve ölmemiz gerekir. Çünkü Adem'in soyundan geliriz. Tanrı'nın buyruğuna itaatsizlik eden ilk insan bizim atamızdır ve biz de aynı ona benzeriz. Aramızda kim Tanrı'nın her buyruğuna her zaman itaat ettiğini söyleyebilir? Hiçbirimiz. O zaman biz Tanrı'nın buyruklarına itaatsizlik eden bu doğamızı nereden miras aldık? Adem'den. Adem'deki günah korkunç bir bulaşıcı hastalık gibi hepimize yayıldı. Gerçekten de bir salgın hastalık o hastalığın ilk ortaya çıktığı kişiyle sınırlı kalmaz.
Her şeye rağmen tüm ümitler yitirilmemiştir. Çünkü Tanrı'nın sözü aynı zamanda şunu da beyan eder. İşte tek bir suçun bütün insanların mahkumiyetine yol açtığı gibi, bir doğruluk eylemi de bütün insanlara yaşam veren aklanmayı sağladı. Romalılar 5:18. Bu konuya bugün bakamıyoruz ama önümüzdeki derslerde Tanrı'nın günahkarların kendisine geri dönebilmeleri için hazırlamış olduğu kurtuluşun doğru yolunu inceleyeceğiz. Dostlar, Doğruluk Yolu programını dinlediniz. Bundan sonraki programda bu önemli bölümde ilerlemeyi planlıyoruz. Amacımız, Adem ve Havva'nın doğruluk yolundan ayrılıp kötülük yolunu izledikleri zaman neler olduğunu görmek. Şu temel gerçeği her hatırlayışınızda Tanrı sizi bereketlesin. Günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi. Romalılar 5:12.